Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında hem hafta ortasında hem de gün ortasında işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı programımızın başında hemen hatırlatıyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ortaklaşa gerçekleştirdikleri yurt dışında yaşayan gençlerimize yönelik Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı bu yıl 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamplara ilişkin detayları Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Tayyip Kahyaoğlu aktaracak bizlere. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sonrasında Köln'e bağlanacağız. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Mustafa Gençer telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Almanya'da doğup büyüyen gençlerimize, çocuklarımıza Türkçeyi en iyi şekilde öğretebilmek için açılan Türkçe derslerinden bahsedeceğiz. Ve sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde her hafta olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte olacak. Dün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutladık. Bu vesileyle milli marş nedir, milli marşın nasıl bir işlevi vardır gibi konularda sorulara yanıtlar arayacağız değerli konuğumuzla, dil ve iletişim uzmanımızla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Çoktan beri sevdalıyım. Aman Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Peşindedir sevdalılar, mangaldaki köftelerin cız etmez şu kalbim kadar, umutsuz aşığınım ben. Aman Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Thank you. Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım. Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin. Kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım. Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin. Kestane gözlerin beni dertlere saldı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu stüdyomuzda. Sayın Kahyaoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Siz gerçi aşinasınız programımıza. Defalarca konuk ettik sizi, tekrar yorduk.
Estağfurullah, sağ olun.
Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Bu imkanı verdiniz, biz teşekkür ediyoruz ayrıca. Çok sağ olun.
Ama önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Çünkü özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de olan gelişmelere birebir dahil olmaları bizi çok mutlu ediyor ve dolayısıyla onlara yönelik yayın yaptığımız için onlara yönelik kampları, etkinlikleri de duyurmayı çok arzu ediyoruz. Yine öyle bir etkinlik var. Dilerseniz bu etkinlikle başlayalım. Evet. Daha doğrusu Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı, değil mi? Tam
doğru,
olarak doğru ismi.
Kısmet olursa Nisan ayı içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Tam adı Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı diyoruz. Bu daha önceki yıllarda da gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti bizim. İlk seferinde normal bizim gerçekleştirdiğimiz kampların içerisine yine YTB, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı aracılığıyla kamplarımıza yurt dışından gençlerimiz eşlik etti. Kaynaştırdık araları, ama son iki yıldır farklı bir uygulamaya başladık. Bizzat başkanlıkla irtibat kurmak suretiyle organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiğimiz ve blok halinde farklı ülkelerden gençlerin katıldığı tamamen bu temayla kurgulanmış bir kampa dönüştürdük. Bunun çok daha katkılı ve faydalı olduğunu gördük açıkçası.
Öncesinde nasıldı, şimdi nasıl?
Şimdi öncesinde şöyle oluyordu. Biz normal, biraz oradan da kısaca bahsedeyim isterseniz.
Tabii.
Aslında şöyle, gençlik kamplarımız, bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz gençlik kamplarımız yazın çok ağır bir, yoğun bir tempo ile gerçekleşmekle beraber yılın her mevsiminde devam ediyor. Mesela şu an bizim kamplarımız devam ediyor. Hafta sonları Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir protokol aracılığıyla ilgili illerimizde gençlerimiz hafta sonları kampa gidiyorlar. Cuma'dan pazara gibi. Dolayısıyla aslında yılın her döneminde kamplar devam ediyor. Ama yazın çok daha yoğun bir şekilde devam
tabii
ediyor.
Tabii deniz kampları da işin
deniz
içine
kampları
giriyor.
Deniz kampları var, doğa kampları var. 75-80 bin civarında gencimiz sadece yazın kamplardan istifade ediyorlar. Biz önceki yıllarda bu diğer kurumlarla olan bağlantımızı bu kamp dönemlerinde oradaki gençlerin de katılımıyla kaynaştırmak suretiyle gerçekleştiriyorduk. Önceki yıllarda böyleydi. Ama YTB'nin de hem bu konuda son yıllardaki yaptığı atılımlar, gelişme alanında daha fazla ihtisaslaşması, profesyonelleşmesi sonucunda arkadaşlarımız yaptıkları programlar, toplantılar neticesinde böyle bir karar ortaya çıktı. Dediler ki biz ortak bir kamp yapalım birlikte, bağımsız. Tamamen bizim organizasyonunu sağlayacağımız, YTB olarak söylüyorum. Onlar gençlerle ilgili planlamalar yapıyorlar. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarını, Türk gençleriyle ilgili irtibatı sağlıyorlar, kuruyorlar. Onların Türkiye'ye ulaşımları, gelmeleri konusunu onlar planlıyorlar. Buradaki karşılama, kamptaki etkinlikler, çalışmalar, o kısmını biz ayarlıyoruz. Kamplarımıza bir tema, bir konu belirliyoruz. Akademisyenlerimiz, hocalarımız geliyorlar. Ve gerçekten de çok faydasını gördüğümüz, çıktılarının çok güzel neticeler verdiği kampları gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ilkini geçen yıl yaptık. Antalya'da yaptık her ikisini de. İki dönem halinde yaptık. Bir döneminde 300 tane, diğerinde 245 tane gencimiz kampa iştirak ettiler. Şöyle de oluyor. Hakikaten biz de aslında bu kadar geniş bir yelpazenin kamplara dahil olacağını ilk etapta düşünmemiştik. Ama bir baktık ki gerçekten Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa ülkelerinin çok büyük bir kısmından, Lübnan'dan, Avustralya'dan Türk vatandaşları, Türk gençleri o kampa geldiler. Orada gördüğünüz manzara gerçekten sizi çok duygulandırıyor.
Yani
20'li yaşlarında, 22, 24, 18 bu yaşlarda gençler yabancı ülkede yaşıyorlar. Orada doğmuşlar, oranın vatandaşı olmuşlar ve ana vatanlarına böyle bir etkinlik, böyle bir birliktelik için geliyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir organizasyon. Şimdi aslında şöyle bir eksikliğimiz var bizim bence. Hı hı. Şimdi 60'lı yıllardan itibaren malumunuz bir yurt dışına göç hareketi evet. başlamış. Özellikle Avrupa'ya vesaire falan. Hani iş bulma ya da farklı konularda vatandaşlarımız oraya gitmişler. Hepimizin bildiği şudur. İlk giden nesil kısa sürede gidip dönmek, orada bir takım maddi imkanlar sağlamak için gitmiş ama daha sonra orada kalıcı olduklarını fark etmişler, görmüşler. İkinci, üçüncü nesil artık tamamen oraya yerleşmiş. Şimdi oraya adaptasyon konusunda belki çok sorun yaşamamışlar ama kimlik konusunda biz kendimiz gittiğimizde de bunu fark edebiliyoruz. Yani tam olarak örneğin Almanya vatandaşı nüfus cüzdanını almış ama tam olarak kendisini oralı gibi hissedemiyor. Türk benliğini korumak istiyor. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir arada kalmışlık sendromu maalesef yaşanıyor. İşte bunun önüne geçmek adına devletimiz özellikle son birkaç yıldır ciddi atılımlar gerçekleştirmeye başladı. Bunların bir tanesi de budur. Yani yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı bu anlamda çok önemli işler yapıyor. Ve biz de Gençlik Spor Bakanlığı olarak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı sadece yurt içinde sınırlı olsun istemiyoruz. Bu anlamda kurduğumuz bu ortaklıklarla oradaki gençlerimizi buraya alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Burada onları kaynaştırıyoruz. Az önce bahsettiğim çok farklı ülkelerde yaşayan Türk çocukları, Türk gençleri hı hı. var. Onlar buraya gelip Anadolu hasretini gideriyorlar. Kaynaşıyorlar, bir araya geliyorlar. İçlerinde gerçekten çok yetenekli, çok farklı alanlarda eğitim görmüş gençlerimiz var. Her birinin yabancı dilleri çok fazla gelişmiş. Hı hı. Dolayısıyla o her iki kültürü bir arada yaşayabilme çabasına bir katkı sağlıyor bizim yapmış olduğumuz bu çalışma. Ayrıca biz orada az önce bahsettiğim gibi önemli konuları da masaya yatırıyoruz. İşte kültür konusu, hı hı. kimlik konusu, işte aidiyet konusu ya da işte son yıllarda dünyanın başına bela olmuş bazı konular var. Bu aşırılıklar, radikalizm vesaire gibi konular. Onların hepsi orada akademisyenlerin de eşlik ettiği programlarda masaya yatırılıyor, konuşuluyor, gençlerin fikirleri ortaya çıkıyor ve bir bağ kurmuş oluyoruz biz bu kardeşlerimizle. Dolayısıyla bizim yurt dışındaki bir anlamda devlet olarak irtibatını kurmuş olduğumuz temsilcilerimiz oluyor bu çocuklar. Bunların her biri yarın orada söz sahibi insanlar
evet,
olacaklar.
Evet, evet.
Kendi alanlarında söz sahibi olan profesyonelleşmiş, belli bir yere hı-hı. gelmiş insanlar olacak ve dolayısıyla bunların biz her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile irtibatlarını çok iyi kurmuş olmamız gerekiyor. Bu politikayı da açıkçası bütün kurumlar olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bunu yaptığımız zaman daha faydalı oluyor. Hı hı. Yani sadece bir YTB'nin, sadece TİKA'nın, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi değil bu. Bütün kurumların gerçekten de taşın altına elini koyarak, sorumluluğu hissederek, ortak hareket ederek, birlikte gerçekleştirdiği ve neticesinde de güzel sonuçların ortaya çıkacağı bir çalışma haline dönüşüyor. Bu kamplarla ilgili olarak biz bu yıl şöyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Nisan ayının 19 ve 25'i dedik. İki ayrı şehirde yapıyoruz bu sene kamplarımızı. Kastamonu'da gerçekleştireceğiz ve Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu kardeşlerimizin irtibatları ile ilgili biz YTB ile bağlantılıyız. Onları havaalanından alacağız. Daha sonra ilgili kamplarına, illerine götüreceğiz. Ve orada bir hafta boyunca bu etkinlikleri yapacağız. Kampın pozisyonuna göre bizim normalde gençlik kamplarımızdaki etkinliklerimiz neyse orada gerçekleştirilen işte ip parkurudur, işte tırmanmadır, etkinliklerden bahsediyorum. Ya da işte sportif aktivitelerdir, işte bisiklettir, kanodur, ok atmadır. Pek çok alanda bizim etkinliklerimiz var kamplarda. Bunları da profesyonel alanında uzman kamp liderleri aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları bu kamplarda inşallah yapmış olacaklar. Hı hı. Ve biz önceki yıllarda başlattığımız, geçen sene profesyonelleştirdiğimiz, bu sene de inşallah daha da ileri noktaya götüreceğimiz bu çalışmayı iyice böyle yerleştirmiş olacağız. Bunun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehir turu mutlaka yapıyoruz. Yani gelen kardeşlerimiz sadece o bir hafta boyunca kampta kalsınlar istemiyoruz. Antalya'da ise Antalya'yı gezsinler. Tarihi, turistik bölgelerini görmeyenler var çünkü hı hı. mutlaka görsünler. İşte Kastamonu'da ise öyle, Trabzon'da ise öyle. Bunları da mutlaka gerçekleştiriyoruz. Ve bunlarla ilgili de kendilerinden herhangi bir maddi külfet oluşturmuyor kendilerine de. Tamamen devletimiz. Bunların her türlü ulaşım, her türlü kamp ve oradaki konaklama ve yeme içme masraflarının, etkinliklerin masraflarının hepsini devlet olarak karşılıyoruz.
Uçak paraları da dahil tabii ki, olmak tabii üzere
yani
değil mi?
Dediğim gibi bu konuda zaten çok fazla bir maddi hesaplama yapılmaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü bunun kazançların hesabı yok açıkçası. Evet. Yani burada elde edilen şeyler gerçekten çok önemli. Çok büyük katkılar devletimiz adına, milletimiz adına. Bunları sağlıyoruz ve bu gençlerimiz de gittikleri zaman başta aileleri olmak üzere orada çok ciddi paylaşımlar yapıyorlar. Hı hı. Ve bu halka halka yayılıyor. Yani burada yaşanan şeyler. Bir küçük anekdot paylaşayım isterseniz. Buyurun. Buna benzer bir çalışmayı biz 2 yıldır Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile yapıyoruz. Oradaki gençlerimizi Çanakkale'ye alıyoruz. İlk yıl 2017 yazında 4650 gencimizi, geçen sene de 5200 gencimizi Çanakkale'ye getirdik. Yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 bin civarında öğrenci var. Yani bunların yarıdan fazlası Çanakkale'yi gördüler, hı hı, bizim organizasyonumuzla. Ve bunları da tamamen devletimizin imkanlarıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Çocukları Kıbrıs'ta Ercan Havaalanı'nda Lefkoşa'dan uçağa bindirdik. Çanakkale'de indirdik ve 4 gün boyunca Çanakkale'yi gezdirdik. Çanakkale'yi özenle seçtik.
Evet, o anlaşılıyor
zaten. Yani Kıbrıs'ta
zaten
yaşayan, hı-hı, çocuklarımız, gençlerimiz, evet, malum orada iki o kültürlü bir yapı var. Orayı görsünler istedik. Evet. Yani şehitlikleri görsünler, o savaşın gerçekleştirdiği alanları hissetsinler, yaşasınlar. Yani ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'in askerleriyle mücadele ettiği yeri görsünler istedik, hı hı, ve bunu gördüler ve bundan çok etkilendiler. Bir şey daha gördüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gördüler. Evet. Bunu fark ettiler. Döndüklerinde ailelerine şunu diyen çocuklar oldu. Ya biz o kadar faaliyetlere katıldık, her şey oldu ve bizden 5 kuruş para istenmedi. Hiçbir şey yapılmadı ve çok güzel bir intiba oluşturdu. Yani çok fazla şey yapıyoruz millet olarak, devlet olarak ama bunun tanıtımını belki çok fazla biz yapmıyoruz. Yani bu mülteciler konusunda da böyle aslında. Türkiye dünyada herkesten daha fazla yük alıyor. Ama bir bakıyorsunuz bir Batı ülkesi yani bizim yaptıklarımızın çok çok altında bir iş yapıyor. Ama onun PR'ını, reklamını bizden 10 kat, 20 kat daha fazla yapıyor. Bilmiyorum.
Belki kimi tevazu kişiliğimizden
evet,
kaynaklanıyor galiba.
Biraz ondan olabilir. Hayırsever evet, bir evet, millet oluşumuzdan olabilir. O anlamda gerçekten bunların da bilinirliği son derece önemli.
Evet.
Çünkü bizim sınırlarımız sadece bu Anadolu coğrafyasıyla sınırlı değil. Biz bunun farkındayız. Hı hı. Yani gönül coğrafyamız denen bir tarafından ta Orta Asya'ya uzanan, Afrika'nın öbür taraflarına kadar uzanan dünyanın her yerinde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin gözlerinin içine bakan mazlum gariban insanlar var. Bunları da önemsiyoruz. Ama bunların hepsinden öte biz kendi vatandaşlarımızı değerli hissetmelerini sağlayacak çalışmalar içerisine girmek istiyoruz. Bu çalışma bunun bir ürünüdür.
Evet.
Yani Almanya'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan, işte Kanada'da, Amerika'da, dünyanın neresinde olursa olsun, Türk vatandaşı kimliğiyle yaşayan, o nüfus cüzdanını onurla taşıyan gençlerin biz Türkiye ile bağının mutlaka sağlanmasını istiyoruz. O yüzden bu da bu çabalara, bu çalışmalara bir örnektir. Hı hı. Bu kampları da inşallah bu sene bu şekilde gerçekleştireceğiz ve güzel adımlar atacağız diye ümit ediyoruz, düşünüyoruz.
Sayın Kahyoğlu o kadar güzel anlattınız ki inanın araya girmeme, hani size soru sormama gerek bile kalmadı. Hani geçmişinden günümüze, günümüzden geleceğe çok güzel aktardınız gerçekten bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi gençlerimiz hali hazırda bu 19-25 Nisan tarihleri arasındaki kampa katılmak isterlerse, şu an bizi dinliyorlarsa evet, ne yapabilirler, nasıl başvurabilirler? Süresi geçmemiştir diye ümit ediyorum.
Şöyle bu yurtdışı Türkler ve akrabalar topluluğu başkanlığıyla irtibat sağlayabilirler. Hı hı. Yani oranın şeyiyle sosyal medyada kullandığı adresler var. Oradaki adresler üzerinden başkanlığın web sayfası üzerinden irtibat sağlayabilirler. Ayrıca bizim bakanlığımızla da irtibat sağlarlarsa hem internet adresi, hı hı, üzerinden hem bizzat telefonla ve diğer araçlarla ulaşmak suretiyle arkadaşlarımız bilgi verirler onlara. Hı hı. Şu an itibariyle başvuruların çok büyük bir kısmının dolmuş olduğunu ben söyleyebilirim. Yani
keşke daha önce
evet,
sizi
yani, duyurusunu daha önce yapsa olabilirdi. Ama şöyle bir durum oldu açıkçası. YTB bununla ilgili ön çalışmayı sosyal medya, hı hı, üzerinden yaptı. Yani onunla ilgili bilgilendirmeyi yaptı. Biz bakanlık olarak ortağımızla yapacağımız bu çalışmayı, hı, duyurduk. Ama zannediyorum herhalde yeni bir çaba seri bir şekilde gerçekleşirse, hı hı, bununla ilgili de arkadaşlarımız yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
Ama şöyle bir tarih var önümde. Evet. Başvuruların 21 Şubat 31 Mart 2019 tabii. tarihleri arasında gerçekleşeceğine dair Aha. bir not var. Sanıyorum doğru.
Bu işte tamam, o zaman geç kalmış sayılmayız. Artık son günlerin içerisine evet, girdiğimiz evet. acele etmeleri gereken tamam. bir süreç olarak biz karşımıza çıkıyor.
Acele
doğru.
etmeleri için bunu söylemiş Aha. olalım. 31 Mart son gün sevgili dinleyicilerimiz, eğer öğrencilerimiz 18 ila 25 yaş Hı-hı. arasındalarsa ve katılmak isterlerse Kastamonu ve Antalya şehirlerinde düzenlenecek bu kamplara Hı-hı. lütfen başvurularını internet üzerinden yapsınlar değil mi?
YTB'nin internet üzerinden. Adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.
Biz de yavaş yavaş son dakikalarımıza giriyoruz tamam. sizinle olan bölümümüzün, ama neler söylemek istersiniz gençlerimize bu anlamda?
Bir iki şey daha hemen söyleyeyim lütfen. De bizim bu şeyle beraber, YTB ile beraber mesela son yıllarda Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışma da var. Geçen yıl sadece Kosova özelinde yapıldı mesela. Kosova'dan gençler aynı şekilde bizim kamplarımıza geldiler. Hı hı. Bu yıl onu iki taraflı olarak biz gerçekleştireceğiz. Buradan gençlerimiz oraya gidecek. Oradan yine aynı şekilde gelecek. İslam İşbirliği Teşkilatı ile biz yine yurt dışında, az önce bahsettim ya, dünyanın her yerine açılmak istiyoruz diye. Oradaki Müslüman ülkelerde yaşayan gençlerle de ortak kamplar gerçekleştiriyoruz. Türk Dünyası ile yapıyoruz. Türk Geneş adını verdiğimiz Türk Konseyi var. İşte Azerbaycan, Kazakistan, işte Kırgızistan, Özbekistan gibi 5 ülkenin içerisinde yer aldı. Oralarla da hem ortak çalıştaylar gerçekleştiriyoruz hem kamplar gerçekleştiriyoruz. Şunu söyleyebilirim. Yani tüm bunların hepsinin şöyle bir altyapısı var. Biz dünyanın güzel bir yer olduğunu ve olacağına inanıyoruz. Yani bakanlık olarak şunu biliyoruz. Geleceği gençler gerçekten ayakta tutacaklar. Yani bugünün gençleri yarının dünyasını şekillendirecek. O yüzden biz gençlere, çocuklara ne kadar çok yatırım yaparsak, onlara ne kadar çok imkanları aktarırsak, harcarsak, yarınımızın tüm yaşayan insanlar olarak çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden tüm gücümüzü, tüm çabamızı gençlere olabildiğince aktarmak istiyoruz. Onlara bu imkanların hepsinden istifade ettirmek istiyoruz. Ve bu sayede de yarınların dünyasının çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tüm çabamız, gayretimiz bunun üzerine. Çalışmak, koşturmak bizden inşallah neticede iyi olur, başarılı olur diye düşünüyorum.
Zaten aslında bu çalışmaları etkinliklerle bir arada yapmak evet. bence çok önemli Doğru. dediniz. Yani yalnızca kamp yapmakla Doğru. kalmıyorsunuz. Aynı zamanda seminerlerle, programlarla onların düşüncelerini,
Hepsinden
duygularını da pekiştiriyorsunuz.
Şunu yapıyoruz. Yani hem yurt dışı kamplarda hem yurt içinde en önemli veri bizim için aslında kaynaşma. Hı hı. Bizim normal Türkiye'de yaptığımız kampların bir sloganı var. Kardeşlik iklimi. Bir kardeşlik evet. iklimi diyoruz. Yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi biz tüm gençlerimizi orada bir araya getiriyoruz, kaynaştırıyoruz. Ve o sayede o kardeşlik iklimini orada oluşturuyoruz. Bu bizim için en büyük başarı, hı hı. en büyük kazanç.
Son olarak şunu da sorayım. Aralarında kampa geldiklerinde hangi dili konuşuyorlar? Hep Türkçe mi konuşuyorlar?
Yani genel olarak İngilizce ortak dil olarak hı hı. Konuşuyorlar. Ama bu gelen YTB kampındaki diğerlerinde İngilizce konuşuyorlar. YTB kampında Türkçe'yi konuşuyorlar. Yani çok büyük bir kısmı orada Türkçe'yi kullanabiliyorlar. Evet,
birbirlerinden alışveriş
Tabii,
yapabilirler o anlamda. Ne güzel.
Kendi dilleriyle de kaynaşmalar gerçekleşiyor. Bu bizim için de büyük kazanç
tabii,
oluyor. Bizim
tabii.
arkadaşlarımız için de, bizim ufkumuz için de gerçekten fark etmediğimiz, görmediğimiz şeyleri biz bu sayede görmüş, fark etmiş oluyoruz. Kendimiz için de böyle bir katkı sağlıyor bu çalışmalar.
Çok güzel bir katkı. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Sayın Kahyoğlu katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sizin dediğiniz gibi biz de gençlerimize çok güveniyoruz.
Evet,
gelecek onların elinde, sizlerin de emekleriyle eminim her şey çok güzel olacak.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sevgili dinleyicilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyoğlu stüdyomuzdaydı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihleri hatırlatalım. 31 Mart 2019 tarihine kadar eğer yurt dışı Türkler Gençlik Kampı'na katılmak isterseniz 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerimiz internet üzerinden başvurularını yapabilirler diyelim ve müzikle devam edelim. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Gençer var. Sayın Gençer, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun efendim. Türkçe derslerinden konuşacağız. Özellikle Almanya'da doğup büyüyen çocuklarımıza, gençlerimize Türkçeyi en iyi şekilde öğretmeyi amaçlıyorsunuz. Zaten aslında bu sebeple oradasınız. Neler söylemek istersiniz? Şu anda oradaki Türkçe eğitimi hakkında gençlerimiz gerçekten Türkçeyi bizim arzu ettiğimiz kadar iyi bir şekilde öğrenebiliyorlar mı ilk öğretim çağında?
Evet, şimdi tabii Almanya'ya birkaç yıl sonra Türkiye'nin Türk göçünün 60. yılına basacağız. Dolayısıyla ilk göçün ilk yıllarında Türkiye'den buraya ilk 30 yılda diyelim gelmeler devam ediyordu ve dolayısıyla Türkiye'ye gitme gelme devam ettiği için göç süreci devam ettiği için Türkiye bağlantısı daha canlıydı. Şu anda halihazırda 4. nesil burada okula gidiyor. Bunlar 2. 3. nesil okula gitmekle birlikte burada okul hayatı ve Almanya'ya yerleşme ve Almanya'da sosyalleşme ve çalışma hayatına atılmakla birlikte Türkçe ve Türkiye ile olan bağlar işte çanak antenler üzerinden veya Türkiye yapılan tatillerdeki şeylere sınırlı kaldı. Tatillerdeki zamanlara sınırlı kaldı. Hı hı. O anlamda tabii bu Türkçenin şimdi daha çok teşviğe, daha çok katkıya ihtiyacı var. Burada tabii ki yani dil öğrenimi, Türkçe dil öğreniminin önemi çok büyük. Özellikle diasporik yurt dışı ortamında bütün hayatınızın tamamı iş yerinde olsun, okulda olsun, alışveriş merkezlerinde olsun, Almanca bir ortamındasınız. Almanya'da yaşıyorsunuz, Alman ortamındasınız. Türkçenin öğretilmesi ise veya Türkçenin konuşulması ise ailede, telefon görüşmelerinde, bir ikili ilişkilerde
ya da sizin dediğiniz gibi yalnızca tatillerde,
derneklerde filan.
Evet.
Evet. Halbuki aslında Türkçe Almanya'da reel olarak konuşulan ikinci dil. Yani 3,5 milyon Türk nüfusu var. Bu 3,5 milyon Türk nüfusunun 1 milyonu bizim bulunduğumuz Kuzey Renvestfalya eyaletinde. Ve bu bölgede de 4 tane başkonsolosluğumuz var. Almanya'daki 13 başkonsolosluğun 4 tanesi bu eyalette bulunuyor. Türk nüfus yoğunluğuna bağlı olarak. Dolayısıyla aslında Türkçe çok canlı bir dil Almanya'da. Fakat okullardaki Türkçenin eğitimi arz ettiğimiz kadar canlı değil. Yani bugün belki çok uçta olacak ama 25 kelimeyle Türkçe konuşan çocuğumuz dahi var. Ve okullarda verilen Türkçe dersinin işte %20'sine hitap edebildiği gibi bir çok üzerine çalışılması gereken bir rakam söz konusu. Bunun sebebi de dediğim gibi göç süreciyle ilgili biraz derslere, Türkçe derslerinin burada verilen, Türkçe dersine verilen statüyle ilgili işte bazı okullarda öğleden sonra verilmesi, müfredatta ders geçmeyi etkilememesi ve çoğu velinin diyelim işte veya çocuğun oğlum kızım nasıl olsa Türkçe biliyor düşüncesiyle Türkçe derslerine çocuklarını göndermemeleri veya bu konuda ihmalkar davranmaları sebepleriyle bu oran düşüyor. O kapsamda biz kampanya başlattık ve bu kampanya kapsamında işte Türkçe derslerine katılım çağrısı kapsamında başkonsolosluğumuzun eğitim içeriklerimizin web sitelerinden, sivil toplum kuruluşlarından, bizde kaydı bulunan bütün yurttaşlarımıza duyuru yapmak suretiyle Alman eğitim sisteminde bir hak olan 15 ilkokullarda 15, orta dereceli okullarda 18 öğrenci velisinin talebi olduğu takdirde eğitim sisteminin ve okul yönetiminin Milli Eğitim Müdürlüklerini açmak zorunda olduğu bir ders bu haktan yararlanmalarını, daha aktif yararlanmalarını konusunda duyurular yaptık, çağrılar yaptık. Gayet olumlu gidiyor. Şu an destekli oluyoruz herhangi yaşanan sorunlara karşı. Çünkü bu çok önemli. Yani sadece Türkçenin konuşulması ve Türkçe dil olarak önemli değil. Aynı zamanda bir kimlik ögesi olarak, Türkiye ile bağ olarak
tabii
önemli.
Ki.
Kişinin kendi bireysel kimliği açısından önemli. Bu çerçevede çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor.
Sayın Gençer, o zaman velilerimize bir duyuru yapmış olalım biz mikrofonlarımız aracılığıyla. Sanıyorum belli de bir süresi var değil mi o kayıtların? Ne zaman sonlanacak? Bu Türkçe dersi eğitimi almak istiyoruz diye dilekçe mi vermeleri gerekiyor? Nasıl başvuracaklar?
Evet, dilekçeler hem okul müdürlüklerinde var, hem okul müdürlüğünde var. Ama okul müdürü bazen bunu aktarmıyor veliye. Veli talep etmesi gerekiyor o durumda.
Evet.
İnternette var. İşte başkonsolosluğumuzun web sitesinde, eğitim atölyelerimizin web sitelerinde var. Milli Eğitim Müdürlüklerinde var. Velilerimizin bu haktan yararlanmaları gerekiyor. Kendileri veren bu hakkı kullanmaları gerekiyor. O çerçevede tabii siz de teşekkür ediyorum ilginizle alakanızdan dolayı. Çünkü bu konuda ne kadar çalışsak az, netice itibariyle Türkçenin yani kullanımı, Türkçenin geliştirilmesi sadece Türkler açısından değil, burada Almanya'da yaşayan Türk-Alman ilişkileri açısından da önemli. Yani Türkçe'ye bugün iki ülke, Türk-Alman ilişkileri o kadar çok başka dünyada başka örneği olmayan bir iki ülkenin ilişkisinden bahsediyoruz. Türk-Alman ilişkileri dediğimiz zaman. Bugün Türkiye'de neredeyse Almanya ile ilgili olmayan bir kimse yok. Yani ya akrabasıdır ya kendisidir ya yakınıdır. Dolayısıyla Türkçenin burada ikinci dil olarak kullanılmasının Almanlar için de aslında önemli. Yani bazı okullarda ikinci dil olarak okutulması ve müfredattaki değerinin artırılması için de çaba sarf ediyoruz. Üniversitelerimizde, buradaki üniversitelerde Türkiye'den gelen okutman arkadaşlarımız var. Onlar da Türkçe okutmanı, üniversite öğrencilerine okutmanlık kapsamında Türkçe dersi veriyorlar üniversitelerde. Hepsi aslında bir bütün olarak sadece ana dil ve ilkokulda verilmesi gereken dil değil, ilerleyen dönemde de Türkçe. Yani akademik Türkçe olsun, iş Türkçesi olsun, işte Yunus Emre Enstitüsü'nde iş Türkçesi dersleri var. Bu anlamda hani her türlü imkanın kullanılarak Türkçenin geliştirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede tabii velilerin sorumluluğu burada büyük. O eski etçisinin kemiği benim okulun ilk günü okula bırakıp çocuğu gitmek, ayrılmak, işi okula bırakmak şeyi çok geride
evet,
kaldı.
Evet.
Artık velilerimiz bunu bu konuda çok bilinçli ve duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de yanlarındayız kendilerinin misyonlar olarak. Bu konuda hassas olmalarını ve hassasiyetin artmasını bekliyoruz. Çabalarımız da bu yönde.
Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. O zaman biz tekrar Almanya'daki sevgili vatandaşlarımıza ulaştırmış, iletmiş olalım. Özellikle Kuzey Ren-Westfalia eyaletindeki okullarda ana dil Türkçe dersleri açılabilmesi için İlkokullarda en az 15 velinin, orta öğretim okullarında da en az 18 velinin okul yönetimine yazılı olarak dilekçeyle başvurmaları gerekiyor. Sanıyorum tarihte 15 Mart'a kadar.
Evet.
O yüzden biraz Mart elleri çabuk tutarlarsa.
İnisiyatif okul müdürlüğünde Mart sonuna kadar alınabiliyor.
Örneğin
ön kayıt yapan, evet, gelecek dönem için, gelecek örneğin ilk defa ilkokula başlayacak öğrenciler için ön kayıtlar Mart sonunda belli olacak. Ama
tamam,
tedbiren başvurularını yapsınlar ve
okul değerlendirmeye alsın. Bence biz, evet, şimdi duyurmuş olalım. Mart sonuna kadar da ellerini çabuk tutsun velilerimiz. Türkçemiz, evet, oradaki vatandaşlarımızın da her zaman konuştuğu ana dil olarak devam etsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sayın Gençer, katıldığınız için de eğitim çalışmalarınızda da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. Saygılar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Gencer telefon hattımızın diğer ucundaydı. Almanya'da doğup büyüyen çocuklarımıza, gençlerimize Türkçeyi en iyi şekilde öğretmek için açılacak olan Türkçe derslerinden ve özellikle Kuzey Ren-Westfalia eyalet okullarında bu derslerin açılabilmesi için yapılması gerekenlerden ve başvurulardan konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız sürecek.
Hayırsız kuruttun kanımı, hadsiz hesapsız kırdın sol yanımı. Hiç huyum değil, almadın ahımı. Ben tartamam, çekmez terazim kul hakkını. Yolun açık olsun, turnam özgürsün. Günü gece basar bazen, gönül gözün görsün. Yolun açık olsun, sar bazen gönül gözün görsün. Hırsız çaldın canımın yarısını, sürdün bahtıma katran karasını. Hiç huyum değil, almadın ahımı. Ben tartamam, çekmez terazim olsun, turnam özgürsün. Günü gece basar bazen, gönül gözün görsün. Yolun açık olsun, turnam özgürsün. Günü gece gönül gözün görsün. Yolun açık olsun, turnam özgürsün. gözün görsün.
Sihirli sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Dün İstiklal Marşımızın kabulünü kutladık. 98. yıl dönümüydü. Çok da duygulandık aslında dün programda. Hem okumaktan hem İstiklal Marşımızı bir kez daha dinlemekten dolayı. Aslında bu vesileyle bugün biraz sizinle Milli Marş üzerine konuşalım istedik. Evet. Milli Marş gerçekten insanın tüylerini diken diken eden, o milli duygularını kabartan bir unsur. Her ülkede olmuş mu? Bizde Milli Marş örneğin ne zaman gerçekleşmiş? Nasıl başlamış ilk Milli Marş bestelenmeye?
Aslında 19. yüzyılda başlayan bir şey. Hatta 18. yüzyılın sonlarında başlamış Milli Marş. Özellikle Avrupa ülkelerinde, örneğin Fransa'da var. Ulusallaşma ile birlikte siyaseten artık imparatorlukların çok uluslu yapısından daha çok, daha homojen, daha birleşik bir halk anlayışının ülkelerde yer almasından sonra marşlar daha belirgin bir sembol olarak kullanılmaya başlamış. Hı hı. Dünyada da aslında bakıldığında marşlar genellikle bir savaşa dayalıdır. Marş yapısı itibariyle biraz kişiyi coşturacak, belli bir ritmi olan,
milli duyguları uyandıracak.
Ya da işte daha topluluğu daha organize edecek bir beste türüdür aslında. İşte biraz yürüyüş, hani bizdeki bilinen ritmik, diğer marşları mi da aklınıza getirecek olursanız, bir yürüyüştür, bir adımdır marşın içeriği ve devamında da oradaki topluluğu birleştirmek, belli bir çerçeve içerisinde kendisini tanımlamasına yardımcı olacak bir şeydir. Marş beste açısından da böyle bir şeye karşılık geldiği için Avrupa'da da devletler tarafından bu şekilde kullanılmaya başlandığında, bir de 19. yüzyıl ulus devletin çok ortaya çıktığı, dünya siyasi tarihi açısından ulus devletin ortaya çıktığı ve kabul gördüğü diyelim bir çağ olduğu için pek çok ülke tarafından benimsenmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda da marşlar var. Fakat pek ulus devlet anlayışındaki gibi bir milli marş değil. Fatih Sultan Mehmet devrinden beri geldiği bilinen işte mehter takımının mehter marşları var, ama Osmanlı İmparatorluğu'ndaki marşlar milli marş değil, daha çok askeri marş. Ve kullanılışı da biraz önce söylediğimiz gibi daha çok orduya hitaben.
Harbe giderken çalınıp söyleniyor.
Harbe giderken ya da işte askeri sistem, askeri düzen odaklı törenlerde ve onlara atıfla kullanılan, yani halkın kendisinin de bir parçası olarak benimsediği değil, aslında askerde görüp beğendiği diyelim, kabaca ifade edersek, marşlar var. Marşların ritimleri birbirinden farklı. Osmanlı müziği tabii daha farklı bir melodiye ve ritme de sahip. Orkestrasyon kullanımından çok, kullanılan enstrümanlardan dolayı biraz daha farklı bizim. Mehter marşlarını hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Evet. Daha farklı bir şey var. Kültür genleri açısından da çok etkilidir. Yani Türkiye'de yaşamış, Türkiye ile hatta ilgili herkesin mehter marşından etkilenmesini bekleriz. Pek çok bizim askeri marşlarımız da oldum olası dolayısıyla bizi etkilemiştir toplum olarak her dönem. Milli marş meclisin kuruluşundan sonra ulus devletin dünyada çok kabul görmesinin bir nasıl söyleyeyim, parlayan yıldızıdır Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Meclisi aslında. Büyük Millet Meclisi kendi, yabancı bir sözcük olacak ama, legalasyonunu, yani hukuken kendini ortaya koyuşunu da uluslararası düzeyde tanıtmak ve tanınmak üzere de Milli Marş'a ihtiyaç duymuş. Marşlar genellikle beste olarak kabul ediliyor doğrusunu isterseniz, ama biz de işi biraz farklı tutmuşuz. Birinci Meclis güftesinin önce yazılmasını arzu etmiş, sonra bestelenmek üzere. Yani bir besteye güfte değil, bir güfteye beste şeklinde düşünülmüş marş. Ve o marşın tabii doğal olarak bizim İstiklal Harbi'ni yaşamış bir kuşağın şiire dönüştürmesini anlamamız lazım. Yani biz o duyguyu çok hissetmeyebiliyoruz doğrusu bugünden o güne bakınca. Biraz ucundan köşesinden tutabiliyoruz. İstiklal Harbi çok farklı bir dönem. O istiklal harp edilerek kazanılmış bir bağımsızlığın şiirleşmiş haline ihtiyaç duyuyor, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii doğal olarak o dönemde de bu tür şairler çok olmakla birlikte Mehmet Akif Ersoy gibi bir zirve çok yok. Mehmet Akif Ersoy'un iki zirve hali var. Her zaman söylüyoruz, Türk edebiyatıyla ilgilenen herkesin bildiği şeylerden biridir. Osmanlıca çok nasıl söyleyeyim, özenli çalışılması gereken bir dil. Yani böyle biraz çala kalem yapılamaz Osmanlıca. Yani böyle gelişi güzel hünkâr beğendi yapamayacağınız gibi gelişi güzel Osmanlıca da yazamazsınız ya da Osmanlıca şiir yazamazsınız. İyisi olur, çok iyisi olur ama ortalaması olmaz. Yani iyi ile kötü arasında kalırsın. Yani ortalama bir divan şiiri olmaz. Ya iyidir yani gerçekten ya da hakikaten bu olmamış demeniz gerek, anlaşılmaz düzeye gelir. Yani ortalaması olamayacak kadar çoklu yapıları içeren bir dildir Osmanlıca. O yüzden Osmanlıca da şiir yazmak demek çok iyi eğitim almış olmak demek. İyi şiir yazıyorsanız, hele hele divan şiirinin temel niteliklerini kullanarak yazıyorsanız çok iyi bir altyapıya sahip olmalısınız. Mehmet Akif Ersoy da böyle biridir. Hem iki özelliği vardır. Hem şair olarak bu kadar üst düzey bir yetkinliğe sahiptir. Hem de Kurtuluş Savaşı süresince Anadolu'yu neredeyse köy köy gezmiş ve halkla çok yakın gözlemi olan birisidir. Mehmet Akif Ersoy'un bu İstiklal Marşı'nı, ki İstiklal Marşı olarak değil, Türk ordusuna ithafen yazdığı bir şiirdir aslında temelde. İstiklal Marşı'nı yazması kadar doğal bir şey olamaz aslında. Fakat yine de dönemin marif vekili Hamdullah Suphi Bey'in büyük gayreti, özenli Mehmet Akif Ersoy'la özenli görüşmeleri, hatta işte mektuplaşmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Marif vekili olması önemli. Marif vekili demek işte bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na karşılık geliyor. Pek çok konuda bu tür devamlılıklar çok önemli. Bakanımız Ziya Selçuk'un İstiklal Marşı için söylediklerini de çok değerli buluyorum. Dün ifade ettiler. Diyor ki o heybetli kimliğimizdir. İstiklal Marşı bir tefekkürdür, ruhtur, heyecandır. Gerçekten de öyledir. Okunduğu andan itibaren de öyle bir etki yaratmış. O şekilde ulaşmış halka. Pek çok kişinin bilmediği şaşırtıcı tarafı iki kere bestelenmiş olmasıdır. Mehmet Akif Ersoy'un şiiri o kadar etkili olmuş ki o dönemde. 720 küsür şiir var başvuruda. Fakat Mehmet Akif Ersoy'un şiiri meclise sunduğunu duyanlar şiirlerini geri çekmişler büyük bir kısmı. 6 şiirle birlikte kalmış ve ilk Hamdullah Suphi Bey'in büyük bir öngörüsüyle ilk Mehmet Akif Ersoy'un şiiri okununca mecliste diğer şiirlerin okunmasına ihtiyaç duyulmamış.
O kadar etkiliymiş ki,
o kadar etkili. Tabii bestelenmesi de bu oranda özenle takip edilmiş. Fakat dönemin müzik anlayışı açısından bir sorun var. Çünkü bizim müzik anlayışımız daha sade ve daha Türk sanat müziği diyebileceğimiz formunda. Eski halini internet üzerinden bulabilir merak eden dinleyicilerimiz. Pek marş gibi değil. Ve bakanımızın söylediği o heybetli kimliği o bestede görmek biraz zor. 1930'a kadar yine de o haliyle kullanılmış. Ama 1930'da ilk defa dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör tarafından aslında 1922'de bestelediği bir besteye İstiklal Marşı güftesi tabir uygun olursa yerleştirilmiş. O yüzden sıklıkla dile getirilen işte söyleyişte bir takım farklılıklar olması odur. Yani var olan bir besteyle uyumlandırılmış olması. Yine de İstiklal Marşı'nın ilk girişi ve ifade ettiği o müzikalite ve Mehmet Akif Ersoy'un şiiriyle bütünleşmesi ruhen baktığınızda yerini çok bulmuş. Bugün de bizler işte çeşitli spor müsabakalarında başta olmak üzere evet. herhangi bir yerde dinlediğimizde Mehmet Akif Ersoy'un yazarken dünyaya indirdiği diyelim o ruhu yaşayabiliyoruz.
Evet, gerçekten de yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. O kadar da güzel anlattınız ki o hikayeyi böyle kısacık bir sürede. Gerçekten Milli Marş'ın işlevi konusunda çok önemli cümleler aslında sarf ettik. Ama programımızın sonuna geldiğimiz için ne yazık ki sonlandırmak zorunda kaldık sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata yine her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikteydi. Dün İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünü kutladık. Biz de bugün Milli Marş konusu üzerine biraz değinelim istedik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hayatın Sesleri.